Ayrım 63, sayfa 556. 2. Müslümanların ilim aşkı. Peygamber Efendimiz, Bedir'de esir alınan müşriklerden fidye olarak 10 çocuğa okuma yazma öğretmelerini istemiştir. Ahmet 1-247, Vakidi 1-129, İbn-i Sad 2-22. Kendisi ashabına en güzel metotlarla her şeyi öğrettiği gibi, bu konudaki zengin misaller için bakınız Osman Nuri Topbaş, Peygamber Mesleği, İnsanın Eğitimi, Eğitim Rehberi 2, İstanbul 2009. Onlara da ilim öğrenmeye gelen talebelere iyi davranmalarını vasiyet etmiştir. Ebu Harun el-Abdi şöyle anlatır. Biz gençler Ebu Said'den bazı şeyler öğrenebilmek için yanına giderdik, bizi görünce şöyle derdi. Ey Peygamber Efendimizin bize vasiyet ve emanet ettiği kişiler, merhaba, hoş geldiniz. Resulullah bize şöyle buyurmuştu. İnsanlar size tabi olacaklar, dünyanın dört bir yanından size gelip dini iyice öğrenmek ve onda derinleşmek isteyecekler. Onlar size geldiğinde kendilerine itina gösterin ve hayırla muamele edin. Tirmizi, İlim 4/2650, İbn-i Mace, Mukaddime 17-22. Peygamber Efendimizin torunu Hazreti Hasan, kendi çocuklarıyla kardeşinin çocuklarını toplayıp şöyle derdi. Yavrularım, yeğenlerim, siz bugünkü insanların küçüklerisiniz. Ancak pek yakında diğer insanların büyükleri durumuna geleceksiniz. Öyleyse mutlaka ilim öğreniniz. Öğrendiği ilmi ezberleyip rivayet etmeye gücü yetmeyen de onu yazıp evine koysun. Darimi, Mukaddime 43/517. Allah Resulü vefat ettiğinde amcasının oğlu İbni Abbas 13 yaşlarındaydı. İlme merakı sayesinde daha sonra çok büyük bir alim olmuştur. Onun ilim yolundaki gayretleri kendi ifadesine göre şöyleydi. Resulullah vefat edince Ensardan bir kişiye, ey filan gel fırsat elimizdeyken Peygamber Efendimizin ashabına gidelim, bilmediğimiz şeyleri sorup öğrenelim. Onlar bugün çok ancak yarın azalıp giderler dedim. O, sana şaşıyorum ey İbni Abbas. İnsanların arasında peygamberimizin ashabından bu kadar kişi varken halkın sana ihtiyaç duyacağını mı düşünüyorsun dedi ve teklifimi kabul etti. Bense ashab-ı kiramdan ilim öğrenmek için peşlerinde koşmaya ve onlara sorular sormaya başladım. Bir kişide bir hadisin olduğunu öğrendiğimde hemen evine giderdim. Öğle vakti ise bazen istirahat ediyor olurdu. Ben de kapısının yanında üst elbisemi yastık yapıp ona yaslanır ve sahabi öğle namazına çıkıncaya kadar beklerdim. O esnada rüzgar yüzüme toprak savururdu. Sahabinin uyandırılmasını isteseydim hemen uyandırırlardı. Lakin o hadisleri gönül hoşluğuyla rivayet etsin, ben de gönül hoşluğuyla dinleyeyim diye kendiliğinden dışarı çıkıncaya kadar rahatsız etmezdim. Sahabi dışarı çıkıp beni gördüğünde, ''Ey Resulullah'ın amcaoğlu, niçin zahmet ettin? Haber gönderseydin de ben sana gelseydim ya.'' derdi. Ben de, ''Benim sana gelmem daha münasip olur.'' derdim. ''Hiç değilse haber gönderseydin de seni bekletmeseydim.'' derdi. Ben de, ''Bütün ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra yanıma gelip bana rahatça ilim öğretmeni istediğim için böyle yaptım.'' der ve kendisine o hadisi sorardım. Gün geldi, baştaki teklifimi kabul etmeyen kişi, İnsanların ilim öğrenmek için benim başıma toplandığını gördü ve bu delikanlı benden daha akıllıca davrandı diyerek pişmanlığını ishar etti. Bakınız Darimi Mukaddime 47/573-576. İbn Abbas Hazretleri, ayrıntı denebilecek bir bilginin bile peşinde nasıl arzu ve iştiyakla koştuğunu şöyle anlatır. Tahrim suresinin 4. ayetinde, kendilerine hitap edilen Peygamber Efendimizin iki hanımı hangileriydi diye Hazreti Ömer'e sormayı çok istiyor, bunun için fırsat kollayıp duruyordum. Nihayet onunla birlikte hacca gittim. Bir ara Hazreti Ömer yoldan ayrılıp bir yere saptı. Ben de elimde deriden bir su kabı olduğu halde onunla birlikte yoldan ayrıldım. Ben kenarda beklerken Hazreti Ömer kuytu bir yerde tuvaletini yaptı. Yanıma gelince kaptan su döktüm, abdest aldı. Tam fırsatını bulmuşken orada kafama takılan suali sordum. O da ayetin nüzulüne sebep olan hadiseleri uzun uzun anlattı. Buhari Mezalim 25. Ubade bin Velid şöyle anlatır. Ben ve babam vefat etmeden evvel kendilerinden ilim elde edelim diye Ensar'ın ikamet ettiği mahalleye gittik. İlk rastladığımız kişi Resulullah Efendimizin sahabisi Ebul Yeser oldu. İsmi Ka'b bin Amr'dır. 20 yaşındayken Akabe biatlerinde ve Bedir'de bulunmuştur. Ehli Bedir'den en son vefat eden sahabidir. Medine'de Hicri 55 senesinde vefat etmiştir. Allah hepsinden razı olsun. Beraberinde bir de hizmetçisi vardı ki elinde sayfelerden müteşekkil bir bohça taşıyordu. Ubade bu sahabiden bazı bilgiler aldıktan sonra diğer sahabileri de ziyaret edip onlardan öğrendiği bilgileri uzun uzun nakleder. Müslim Zühd 74. Bu tür misalleri artırmak mümkündür. Nitekim hadis kitaplarımızda müstakil ilim bölümleri mevcuttur. Müslümanlar Allah ve Resulünün emirlerine uyarak okuma, öğrenme ve öğretme mevzuunda çok titiz davranmışlardır. Peygamber Efendimizin mescidinin arka tarafındaki suffa Müslümanların ilk yatılı üniversitesi olmuştur. Resulullah burada dünyanın gelmiş geçmiş en bahtiyar öğrencileri olan sahabe-i kiramı yetiştirmiştir. Onun aydınlık izinden giden Müslümanlar da kurdukları veya fethettikleri bütün şehirlerde camilerin yanına okullar, kütüphaneler, hamamlar ve aşevleri inşa etmişlerdir. Bu okullarda dini ilimlerin yanında tıp, coğrafya, matematik, astronomi gibi ilimlerin de tahsili yapılmıştır. Zira namaz ve oruç gibi ibadetlerde kıble ve vakit tayini için astronomi, coğrafya gibi ilimlere, zekat ve miras taksiminde kuvvetli bir matematiğe ihtiyaç vardır. Kur'an'da zikredilen kavimleri araştırmak için de tarih, coğrafya gibi ilimleri bilmek zaruridir. Bu sebeple Müslümanlar her türlü faydalı ilimle meşgul olmuşlardır. Profesör Doktor M. Hamidullah, İslam'a giriş, sayfa 243 ila 264. Şair şöyle der: kalbe hayat veren ilimdir. O halde ilmi ganimet bil ve ona sarıl. Cehalet de kişinin ölümü demektir. Ondan da uzak dur ve şiddetle kaçın. İlmin kıymetini iyi bilen ecdadımız, alimlere sonsuz bir hürmet beslemişlerdir. Fatih Sultan Mehmet tahta çıktığında hocası Molla Gürani'ye vezirlik vermişti. Lakin Gürani 5/893/1485 bunu kabul etmedi. Kazasker olarak ilimle meşguliyeti tercih etti. Daha sonra Fatih hocasını Bursa'ya kadı tayin etti. Molla Gürani bir ara sultanın yakınlarından birinin kendisine İslami hükümlere muhalif bir şey teklif etmesi üzerine hiddetlendi. Sultanın emrini yırtıp yazıyı getiren memuru da dövdü. Molla Gürani Fatih'i ikaz etmekten, acı bile olsa hakikatleri yüzüne söylemekten çekinmezdi. Sultanı ve vezirleri isimleriyle çağırır, kimseye baş eğmezdi. Bayram günleri bile davet olunmadıkça sultanın ziyaretine gitmezdi. Mustafa Runyun, Osman Keskioğlu, Fatih devrinde ilim ve o devirde yetişen ilim adamları, sayfa 9. Çoğu memurlara zamanın geçim şartlarına göre günlük 2-3 akçe verilirken Fatih müderrisler için günde 50 akçe tayin etmiştir. Astronomi ve matematik alimi Ali Kuşçu'ya olduğu gibi bazı alimlere ise günde 200 akçe tayin ettiği, bütün aile ve akrabasına bol bol tahsisat bağladığı da vakidir. Fatih talebelere de derecelerine göre muhtelif miktarlar tayin etmiştir. Tarihçi Latifi'nin ifadesine göre Fatih nerede kudretli bir alimin varlığını duysa, ister Hindistan'da ister daha uzak bir yerde olsun, onu binlerce ikram ve iltifatla memleketine davet eder, kendisine yüksek makamlar verirdi. Nitekim Ali Kuşçu'yu Diyar-ı Acem'den davet ettiğinde ilmine hürmeten kat ettiği her menziline 1000 akçe takdir etmiştir. İstanbul'a geldiğinde bütün halk ayağa kalkmış, Türkistan'dan gelen bu kıymetli alimi saygı ve muhabbetle karşılamaya koşmuştur. İstanbul'da hiç kimse böyle karşılanmamıştır. Fatih, İstanbul'u Mecma-i Ulema, alimlerin toplandığı yer yapmak için uğraşıyordu. Bununla birlikte çalışmalarına kendi bölgelerinde devam eden ilim adamlarına da her ay yüksek miktarlarda maaş gönderirdi. Namık Kemal'in Evrak-ı Perişan'ında bildirdiğine göre Fatih bazı geceler alimleri yanına alarak medreseleri dolaşır ve talebeleri çalışmaya teşvik ederdi. Sarayında kurduğu irfan meclislerindekileri dünya çapındaki seçkin idrak sahibi kişilerden istifade ettirmek için Avrupa ve Asya'daki zeki insanlarla 4-5 dilde münazaralar yapardı. Mustafa Runyun, AGE, sayfa 6-7, 13-18. Fatih, alimleri imtihan içinde sık sık münazaralar tertip ederdi. Bununla birlikte çoğu zaman ilim alimlerinin meclislerine gider, ders takrirlerini dinlerdi. Bir defasında Zeyrek Camii'ne gelerek, orada ders okutan Alaaddin Ali Tusi'nin 5-877/1482 dersine katılmıştı. Müderrisin sağına padişah, soluna veziri Mahmud Paşa oturdular. Hoca zor ibareleri kolayca hallediyor, en ince meseleleri öyle ustalıkla çözüyordu ki padişah memnuniyetinden ve sevincinden oturduğu yerde duramıyor, uçacak gibi oluyordu. Dersten sonra Tusi'ye bir hilat ve 10.000 dirhem ihsanda bulundu. Talebelerin her birine de 500 dirhem atiyeler verdi. Mustafa Runyun, AE, sayfa 10-11. 3. Müslümanların ilme hizmetleri. Tarih boyunca farklı yerlerde birçok farklı medeniyet zuhur etmiş, bunlar birbirine tesir etmiş ve birbirinin ilmi mirasını alıp geliştirmiştir. Böylece ilim, farklı kültür ve medeniyetlerin hizmetleriyle daha fazla ilerleme imkanı bulabilmiştir. Müslümanlar da önceki medeniyetlerden ilim almış, bunu büyük bir tevazu ile ifade etmiş ve öğrendikleri bilgileri geliştirmek suretiyle ilme mühim katkılar sağlamışlardır. Müslümanları bu yolda gayrete sevk eden amil, Peygamber Efendimizin "Hikmet müminin yiğitidir. Bulduğu yerde onu almaya herkesten daha çok hak sahibidir." Tirmizi İlim 19/2687, İbn-i Mace Züht 15 hadisi şerifi olmuştur. Küçüklükten beri bu anlayışta yetiştirilen Müslümanlar, önceki insanların ilmi mirasını toplama hususunda birbirleriyle yarışmışlardır. Bir müddet sonra dünyanın en mühim kitapları ve en büyük alimleri İslam ülkelerine akmaya başlamıştır. Müslümanlar önce bu kitapları Arapçaya tercüme etmişler, yanlışlarını düzeltip doğrularını kabul ettikten sonra onlardan daha ileri seviyede kitaplar yazmışlardır. Mesela kendi zamanlarına kadar en büyük tıp kitabı olarak kabul edilen Galen'in Anatomi kitabı İslam alimleri tarafından tercüme edildikten sonra muhtevası olduğu gibi kabul edilmemiş, üzerinde tetkikler yapılarak içindeki yanlış kısımlar çıkarıldıktan sonra kabul edilmiş ve sonra da geliştirilmiştir. Emir Çelebi, El-Müzecüd Tıp isimli eserinde, bir müellifin daha önce yazılan eserleri kendisinden bir şey katmadan olduğu gibi nakletmesinin doğru olmadığını, kişinin yazdığı esere kendi tecrübelerinin neticelerini de kaydetmesi gerektiğini söyler. Mesela sakamonya, mahmudiye otu denilen ilacın miktarı gerek iklim gerekse otun yetiştiği yer sebebiyle değişeceğinden bu miktarı İbn Sina'nın kanun kitabından olduğu gibi alıp kullanmanın doğru olmayacağını, öte yandan Antakya sakamonyasının İstanbul'da Basra sakamonyası miktarınca verilmesinin yanlış neticeler verdiğini ifade eder. Şaban Döen, Müslüman İlim Öncüleri Ansiklopedisi, sayfa 132. Görüldüğü gibi Müslümanların ilimle münasebetleri rastgele değil, son derece şuurlu ve verimlidir. Allah'ın kullarına yapılabilecek en büyük hizmet yolu olduğunda Müslümanlar ilmi araştırmalara ibadet vecdiyle sarıldılar. Astronomi gözlemlerine Ahmet en-Nehavendi ile miladi 800 senesinde başladılar. Daha sonra büyük rasathaneler kurdular. Usturlabı geliştirip güneş, ay, yıldızlar ve öteki gezegenlerin yüksekliklerini, zamanı, dağların yüksekliğiyle kuyuların derinliğini ölçtüler. Çalışmalar neticesinde eski sabiteler tasih edilip yeni yıldız katalogları hazırlandı. Birçok yeni yıldız keşfedildi. Ekliptiğin meyli yeniden ölçüldü. Güneşin doruk hareketi gözlendi ve sabit yıldızların hareketiyle irtibatlandırıldı. Gezegenlerin hareketleriyle ilgili diğer mühim keşifler gerçekleştirildi. Müslümanlar matematiğin astronomiye uygulanışında yeni metotlar kullandılar. Kirişler hesabı yerine trigonometriyi ve sinüsler hesabını kullanarak çok daha sıhhatli ölçümlere ulaşabildiler. Ayrıca gezegenlerin hareketiyle alakalı hesaplama tekniklerinde daha evvel ulaşılanın çok ötesinde bir mükemmelliğe eriştiler. Profesör Doktor Seyyid Hüseyin Nasr, Islamic Science, İslam ve İlim, sayfa 113 ila 134. Müslümanlar bunun gibi jeoloji, mineraloji, botanik, zooloji, matematik, fizik, kimya, tıp, eczacılık gibi pek çok alanda keşifler yaparak bu ilimlerin gelişmesine büyük katkılar sağladılar. Mesela İbn Sina 980 ila 1037, 29 farklı konudaki keşifleriyle Avrupalı ilim adamlarına öncülük yapan büyük alimdir. Tıp konusunda yazdığı El Kanun Fit Tıp kitabı Avrupa üniversitelerinde 600 sene ders kitabı olarak okutulmuştur. Gözdeki retina tabakasının fonksiyonundan ilk bahseden İbni Rüşd'dür. 1126 ila 1198. Ali bin İsa'nın 11. asır göz üzerine yazdığı Tezkiretül Kehhalin isimli eseri asırlarca sahasında tek kitap olarak kalmış, Latince, Almanca, Fransızca gibi dillere tercüme edilmiştir. Ammar bin Ali 11. asır, 9 asır evvel göz ameliyatı yapmış ve kataraktı nasıl çıkardığını El-Müttehab fi İlacil Ayn isimli eserinde tafsilatıyla anlatmıştır. Bu kitapta Latince, Almanca gibi farklı dillere tercüme edilmiştir. Optik ilminin kurucusu büyük fizikçi İbni Heysem Alhazen 965 ila 1051 gözlüğü keşfetti. Ali bin Abbas 994 asrımızın modern ameliyatlarına uygun bir şekilde kanser ameliyatı yaptı. Kitabül Meliki isimli tıp ansiklopedisi günümüzde bile hala hayranlıkla incelenmektedir. Ebul Kasım Ez-Zehravi 963 ila 1013 cerrahlığı bağımsız bir ilim haline getirdi. 200 kadar ameliyat aletinin resimlerini çizmişti. Neye yaradıklarını ve kullanış şekillerini Tasrif isimli eserinde izah etti. Küçük kan dolaşımını 1210 ila 1288 yılları arasında yaşayan İbnü'n Nefis keşfetti ve bunu İbn Sina'nın Kanun kitabına yazdığı şerhte tafsilatıyla anlattı. Akşemseddin 1389 ila 1459 Maddetül Hayat isimli kitabında ilk defa mikroplardan bahsetti. Matematikte sıfırı ilk kullanan Harizmi 780 ila 850 El Cebir vel Mukabele kitabıyla cebir ilminin temellerini attı ve ismini koydu. Musa'nın oğulları 9. asır dünyanın çevresini çok az bir hata ile ölçtüler. Pek çok ilim dalında keşifler yapan Biruni 973 ila 1051 dünyanın hem kendi etrafında hem de güneşin etrafında döndüğünü ispatladı. Hindistan'ın Nendene şehri yakınlarında yaptığı çalışmalar neticesinde yerin çapını ölçmeyi başardı. Bu mevzuda ortaya koyduğu kanun Avrupa'da Biruni kaidesi diye tanındı. Battani Alba Tekni 24 saniye farkla güneş yılını hesapladı. İlk uçuş denemesini İsmail Cevheri 950 ila 1010 yaptı. Uçağın öncülüğünü 880'de İbni Firnas yaptı. Kuş tüyü ve kumaş geçirdiği uçağıyla uzun süre havada kaldı ve süzülerek yere indi. Razi 864 ila 925 yer çekiminden bahsetti. Kristof Kolomb 1446 ila 1506 Amerika'nın varlığını Müslümanlardan bilhassa İbni Rüşd'ün 1126 ila 1198 kitaplarından öğrendiğini kaydeder. İdrisi 1100 ila 1166 8 asır evvel zamanımızın dünya haritalarına benzer haritalar çizebildi. Dineveri 5895 6 ciltlik büyük botanik ansiklopedisi Kitabun Nebatı hazırladı. Bu eserinde bitkilerin sadece dış görünüşünü tarif etmekle kalmıyor, aynı zamanda besleyicilik değerinden, tıbbi ve diğer özelliklerinden, yetiştikleri yerlerden bahsediyor ve onları tasnif ediyordu. Cahiz 5869 hayvanların hayatı hakkında Kitabül Hayvan isimli 7 ciltlik kocaman bir kitap bıraktı. Bu konudaki zengin kaynaklar ve misaller için şu eserlere bakılabilir. Profesör Doktor Fuat Sezgin Science and Technique and Islam 1 ila 5 Frankfurt 2004 İslam'da bilim ve teknik 1-5, Ankara 2007 ve diğer kitapları Profesör Doktor Seyit Hüseyin Nasr, Islamic Science and Illustrated Study, World of Islam Festival, Pub Co, England 1976, İslam ve İlim, İstanbul 1989, Doktor Sigrid Hank, Avrupa'nın Üzerine Doğan İslam Güneşi, İstanbul 1991, Profesör Doktor M. Hamidullah, İslam'a Giriş, sayfa 243 ila 264. http www.1001inventions.com Carradevo, Les Pensées de l'Islam, Paris 1923, Avicenne, Paris 1900, Profesör Doktor Mehmet Bayraktar, İslam'da Bilim ve Teknoloji Tarihi, Ankara 1985, Şaban Döen, Müslüman İlim Öncüleri Ansiklopedisi, İstanbul 1987, Ahmet Gürkan, İslam Kültürünün Garbı Medenileştirmesi, İstanbul 1969. Bunlar sadece bir kısım örneklerdir. Zikredilen eserler incelenirse, Müslümanların ilim konusunda insanlığa çok büyük hizmetler yaptığı görülür. Müslümanlar, ilmi çalışmalarını Allah'ı daha iyi tanımak ve kullarına hizmet etmek suretiyle onun rızasını kazanabilmek için yapmışlardır. Dolayısıyla faydasız ilimle uğraşmaktan kaçındıkları gibi ilmi insanların zararına kullanmaktan da uzak durmuşlardır. Zamanın sultanı mütevekkil Huneyn bin İshak'tan düşmanına içirmek üzere zehir yapmasını istemişti. Huneyn zehir yapabilecek güçte bir kimya alimiydi. Fakat hapsedilmesine ve bütün tehditlere rağmen bunu kabul etmedi. Benim dinim düşmanlarımıza bile iyilik etmeyi emreder. Mesleğim de insanların faydasına hizmet etme, onları tedavi edip sıhhate kavuşturma esasına dayalıdır, öldürme esasına değil, dedi. Şaban Döen, Müslüman İlim Öncüleri Ansiklopedisi, sayfa 132. Son zamanlarda gayrimüslimler, İlmi araştırma ve keşif yaparken ve bunların ürünlerini kullanırken bazı ahlaki kaidelere riayet ettiklerini söyleseler de bu kaidelerin uhrevi bir müeydesi olmadığından çoğu zaman dikkate alınmadığı görülmektedir. Dolayısıyla inançsız insanlar elde ettikleri zenginlik ve ilmi üstünlüğü çoğu zaman bütün dünyayı sömürmek, diğer insanları köleleştirmek, kendi insanlarını maddeten müreffeh ancak manen tükenmiş bir hayata mahkum etmek, artan ihtiyaçlar ve azgınlaşan heva ile insanın iç dengesini mahvetmek, daha çok kazanma uğruna çevreyi tahrip etmek, bütün insanları yolunacak bir müşteri olarak görmek, tabiatın dengesini bozmak, nükleer tehdit, binlerce tür canlının yok edilişi, dini değerlerin tahribiyle insanın manevi bunalıma sürüklenmesi gibi zararlı yollarda kullanmaktadır. Cat Stevens şöyle der: "Bugün Batı'nın geliştirdiği çalışmalardan ancak çok az bir kısmı insanlığa hitap ediyor. Geri kalanı belli bir kesimin diğerleri üzerine tahakkümü yönünde kullanılması için üretiliyor. Bugün bilimin sonuçlarının %5'i insanın problemlerine çözüm getiriyorsa %95'i tehdit edici yönde." İslam üzerine konuşmalar, sayfa 39. Roger Grody de şöyle der: "Milyonlarca kişinin bir lokma yiyecek ve içecek bulmakta güçlük çektiği günümüzde kişi başına düşen patlayıcı madde tonlarla hesaplanabilmektedir." İslam üzerine konuşmalar, sayfa 59.